Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la mutlu evliliklerin izini sürmeye, aramaya, formüllerini bulmaya devam edeceğiz inşallah. Evet hocam, uzun bir süredir mutlu evlilikler üzerine çalışıyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bugün biraz farklı bir konuyla başlamak istiyorum. Mutlu bir evlilik deyince çocuklar da bunun çok önemli bir parçası. Çocuklarımız ve onları nasıl yetiştirdiğimiz, onların sağlıkları aileyi direkt etkileyen bir mesele. Çocuklardan da bahis açılmışken, çocukluk çağı travmaları sizin uzun yıllardır çalıştığınız bir mesele, yine önemli bir mesele gibi görünüyor. Sizin bu konuda yeni çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Birlikte takip ediyoruz, size destek olmaya çalışıyoruz. Çocuk yetiştirirken kırmızı kartlık hareketler isimli bir üzerine çalıştığımız bir mesele var. Biraz bugün bundan bahsedelim. Bir de bir duyurumuz olacak ama önce ne olduğundan biraz bahsedelim. Yeni projemizden, yeni fikrimizden. Sonra ben duyuruyu yapmak istiyorum hocam. Buyurun.
Şimdi Feyzullah, biz sadece evlilikler üzerine çalışmıyoruz. Aslında odağımız aile. Evet. Aile olduğu için de çocukların nasıl yetiştirileceği meselesi bizim ana konularımızdan bir tanesi. Şimdi ben bir psikiyatrım, sen bir klinik psikologsun. Biz sık sık çocukluk döneminde yaşanan acı hikayelerden haberdar oluyoruz. Değil mi? Her gün dinlediğimiz öykülerde, özellikle de biz bu zihin bölünmesi, disosyatif kimlik bozukluğuyla daha fazla çalıştığımız, uzmanlaştığımız için kişilerin çocukluk döneminde yaşadığı travmatik yaşantıların öykülerini bol bol dinliyoruz. Bayağı negatif öyküler dinliyoruz. Yani ne gibi negatif öyküler dinliyoruz? İşte çocuğa bizzat kötülük yapılmış. Nasıl yapılmış? Dövülmüş, aşağılanmış veya cinsel olarak yaklaşılmış. Veya çocuk kavgalı bir anne baba ortamında büyümüş. Çocuğun yetiştiği ortam büyümeye, gelişmeye uygun değil. Veya çocuk şanssız olarak erken dönemde diyelim ki bir fiziksel hastalık yaşamış, saçları dökülmüş örneğin veya işte yarık damak dudak hastalığıyla doğmuş. Bunların hepsi değil ama bir kısmı etkileniyor. Şimdi biz bu negatif öyküleri dinliyoruz sürekli. İşte bu kötülükler, aktif kötülükler kimden yapılıyor? Bazen babadan yapılıyor, bazen amcadan, dayıdan yapılıyor, bazen dededen yapılıyor, bazen komşudan yapılıyor, bazen tanımadık kişiden yapılıyor. Şimdi eğer resme böyle bakarsak hep negatifleri görüyoruz. Ben her zaman resmin bütününü görmenin ancak sağlıklı bir düşünce oluşturacağı kanaatindeyim. Bugünlerde şöyle bir proje başlattık. Çocuk yetiştirmede kırmızı kartlık hareketler dediğimiz şey, travmatik diyebileceğimiz, zihnin bölünmesine sebep olabilecek olaylar anlamında kullanıyoruz. Bunu da böyle teorik olarak masa başı yazmıyoruz. Araştırma verilerine göre diyelim ki bizzat dinlediğimiz öykülerden şu olay, şu bizim adına alter kimlik dediğimiz, travmatik anı diyebileceğimiz meseleleri alt alta kaydederek yapıyoruz. Yani olabilir değil, olmuş olanı, kayıttaki şeyi sınıflıyoruz. Böylece muhtemelen, yani şu andaki çalışmanın verileri 50'nin üzerinde çocuğun zihninin bölünmesine neden olabilecek. O yüzden de hani bu kırmızı kartlık hareket diyebileceğimiz, bunu çocuğa yapmanın bariz hata olduğunu diyebileceğimiz davranış şekillerini çıkardık. Mesela ne gibi? Çocuğa diyelim ki kendinizce bir terbiye etmek istiyorsunuz ama onu kapıların kapalı olduğu bir odaya veya bir dolaba veya bir banyoya ve kilitleyemezsiniz. Çünkü çalışmamız bunun çocukların zihninde bölünmeye neden olacağını gösteriyor. Bunun gibi kırmızı kartlık hareketler. Şimdi yalnız sadece kırmızı kartlık hareketleri toplar isek resmin bir tarafını görmüş oluyoruz. Bunu dengelemek için şöyle bir proje başlattık. Size çocukluk döneminde yapılan iyiliklerin hikayelerini anlatın.
İyi anıları.
İyi anıları anlatın. İyi anılar derken kişinin kendi başına geçirdiği anlam, güzel vakti anlamında söylemiyorum. Kırda bayırda güzel vakit geçirmiş. Onu kastetmiyorum. Bir başkası tarafından ona yapılan iyilik davranışını ve o kişinin unutmadığı şeyi anlatmasını istiyoruz. Bu bazen hani annesinin babasının kendisi için yaptığı özel bir şey. Bazen diyelim ki ablasının, abisinin, kardeşinin kendisi için yaptığı, unutamadığı güzel bir davranış. Bazen amcanın, dayının, dedenin, nenenin yaptığı bir davranış. Bazen komşunun, bazen hiç tanımadığı birinin karşılıksız yaptığı ve onda iz bırakan öyküleri anlatmalarını istiyoruz. Mesela onda da öyküler birikmeye başladı. Çok enteresan. Mesela öğretmenin diyelim ki o kişinin gelişimi için yaptığı özel şeyler. Şimdi çok enteresan. Pozitif hikayeler gelmeye başladı. Pozitif hikayeleri Şu anda medayimyanıkliniği.com'da herkes yazabiliyor.
Evet. Buradan da o zaman bir çağrıda bulunmuş olalım. Medayimyanıkliniği.com adresine girdiklerinde orada bizimle iyi anılarınızı paylaşır mısınız diye bir bölümümüz var. Oraya kendilerine dair anılarını yazabilirler. Orada herhangi bir kimlik vesaire hiçbir şey belli olmayacak.
Onu özen ayarladık. Hiçbir kimlik bilgisi girmiyorlar. Nereden geldiği belli olmuyor. Kendi adlarıyla ilgili bir şey vermelerini zaten beklemiyoruz. O yüzden sadece anıları girmiş olması yeterli. O girilen her anıyı da biz aynı zamanda web sayfasında yayınlamaya başlıyoruz. Böylece hem kendi anıları yazabilirler hem de başkalarının bu anlamdaki anılarını okumak için bir fırsat oluyor. Sanırım bu yönüyle bizim bildiğimiz kadar orijinal bir proje. Daha önce buna benzer bir şeyin olduğunu en azından biz bilmiyoruz. Bizim amacımız çocuklara iyi gelen davranışlarla, çocuklara kırmızı kartlık hareketler dediğimiz davranışları yan yana koyarak toplam resmi eş zamanlı olarak görmek. Çok enteresan bir şey. Şimdi bir yandan kötülük yapanların kişiler, genellikle kişinin ailesinin en yakınında olan kişiler, ama aynı zamanda kişinin büyümesine, serpilmesine, gelişmesine sebep olan pozitif anıları yapanlar da kişinin en yakınındaki kişiler. Komşu bazen sizin için bir, size çok iyi gelen bir şey ama bazen taciz eden bir şey. Aslında hayat ikisini de birden barındıran bir şey. Sırf negatifi dinlediğinizde çocuğunuzu komşuya dahi göndermeyen bir hale geliyorsunuz. Ama bir yandan da pozitifi koyduğunuzda belki neresi gerçek risk, neresi değil, kötülüğün işaretlerini, kötü bir şey olduğunun işaretlerini erkenden tanıma, bariz yanlışlar yapmama, şunlara dikkatli olmak gibi bir takım çıktıların çıkacağını düşünüyoruz bu çalışmada.
Ve dolayısıyla belki bir rehber metin ortaya koymak anne babalar için. Yani çocuklarımızı yetiştirirken belki mesela orada ben bir tane paylaşabilir miyim?
Lütfen.
Çok küçük bir şey aklımda kalan. Mesela bir baba eve geldiğinde böyle mont şey diyordu, hiç unutmuyorum mesela onu yazan kişi, işte kafasına montunu geçirip eve girdiğinde işte böyle bizi yakalamaya çalışırdı. Böyle
hayalet oluyor.
Hayalet oluyordu. Mesela ilk yakaladığını işte öperdi. Genelde de ben olurdum o en küçük, hemen ben yakalanırdım. Yani babanın evden böyle bir şey, eve girişi bile, iş yerinden gelip küçük bir oyun bile bir çocuğun hafızasında önemli bir yer edinebiliyor pozitif anlamda. Böyle küçük küçük trikler, numaralar böyle.
Biri şöyle bir hikaye anlatmış. İşte bir komşu teyze var. Annesi babası biraz meşgul. O zamanlarda ona gidebiliyor. Bir gün komşu teyze işte onu yediriyor, içiriyor, seviyor. Bir ara komşu teyze diyor ki, çocuğum diyor, hani biraz da müsaade etsen Kur'an okuyayım mı diye. Çocuk diyor ki hayır diyor. Beni sevmeye devam et. Tabii olur kızım diyor. Kur'an okumayı yani geçmiyor. Çocuğu sevmeye devam ediyor.
İşte bu gönlünü ediyor.
Zihnindeki diyelim ki anı. Bunu 40 yıl sonra, ben yaşlı bilmiyoruz ama 40 yıl sonra bize anlatır oluyor. Bu türden hikayelerin birikmesi. Bu çok kıymetli bir şey. Biz iki tarafı birden görmemiz lazım. Hem kötülüğü görmemiz lazım ve ilan etmemiz lazım. Ben bastırılmasından yana değilim. Ama iyiliği görüp yayılmasını sağlamakla eş zamanlı beraber yapmamız lazım. Eğer bunu yapmadığımız zaman hep diyelim ki sanki her şey acayip kötüymüş gibi geçiyor. Yani bir yandan diyelim ki hayvanlarla ilgili dünya kadar pozitif fedakarlık yapan insanlar var. Ama diyelim ki hayvanların bacaklarını kesen insan tipi de var. Eş zamanlı görmek, gerçeklik böyle bir şey. Yoksa çünkü negatif olanın yayılma hızı var. Okullarda öğretilir ya gazetecilikte. Köpeğin insanı ısırması haber değeri yoktur. İnsan köpeği ısırırsa haber değeri vardır. Bir nevi negatif olanın yayılmasına sebep oluyor bu anlayış.
Kara haber tez duyulur dedikleri şey gibi. Evet.
Ama pozitif olana eğer biz bakmazsak o zaman anlayamıyoruz. Mesela biz bunu yaptık. Nereden bu noktaya geliyoruz? Biliyorsun konuştuk. Evlilik, mutlu evlilik araştırmasını tam da bunu yaptık.
Bunun üzerine bina
yani
ettik.
Hikayesi şöyle. Şimdi evlilik terapistisiniz. Sürekli negatif evlilikler duyuyorsunuz. Bir gün tepem attı ya. Bu kadar da negatif olmaz bu iş. Bu işin başka bir boyutu var. Gidip mutlu çiftleri bulup ayna karşılığında mutlu çiftlerin hikayesini araştırdık. Şimdi çok daha sağlıklı bakabiliyoruz iki tarafla.
Vallahi hocam ne diyeyim, bize de iyi geldi yani. Bize de iyi geldi.
Kesinlikle iyi geldi. Bu araştırmanın da, bu pozitif öykülerin anlatılmasının da bize iyi geleceğini, zihnimizi dengeleyeceğini, hakikati anlamada daha iyi bir noktaya gelebileceğimizi, öneri yaparken daha sağlıklı bir öneri yapacağımızı, sırf korkutmaya dayalı olmayan, pozitifin yayılmasını, pozitife işaret eden, sadece negatifi engellemeye çalışmayı değil, aynı zamanda pozitifin gelişmesini de sağlayacak şeylere işaret edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi bir de geldiğim yaş itibariyle hayat felsefem olarak bir şey ürün ortaya koyup başkalarına hayrana dönüşebilecek projelerin peşindeyim. Yani ben kendime şöyle dedim, benden filozof olmaz. Ben teknik bir adam gibi davranacağım. Bir şey üreteceğim, insanların hayrına olan, anlamlı, değerli bir şey, üzerine iyi çalışılmış, ince detaylarına kadar çalışılmış bir şeyi yap, üret ve ortaya koy. Takdir başkalarının artık. Bu da öyle bir proje. Yani biz eş seçiminde öyle bir süreç yaşadık. Mutlu Evliliklerin 7 özelliğinde bu türden rehber bir kitap oluşturduk. Şu anda 3. projemiz, çocuklara iyi gelen ve kötü gelen davranışları eş zamanlı olarak listeleyip çok pratik bir rehber metin şeklinde yine toplumun hizmetine sunmak.
İnşallah hocam. Bir taraftan da genç insanın 9 sorumluluğu, evet, diyeceğim. 8'di, evet. 9 oldu. Onun çalışması devam ediyor üniversitede.
Evet. O da gerçekten böyle bir proje. Evet. Somut insanı geliştirmeye yönelik bir derde deva olabilecek nitelikte işler. Sanırım Allah ömür verirse bu türden işler yapmak gerekiyor.
İnşallah.
Yani bir şeyi derli toplu üzerine iyi çalışıyorsun, ayrıntılarına kadar çalışıyorsun, ayaküstü değil, iyi çalışılmış, iyi derlenmiş, toparlanmış, iyi sunulmuş bir tarzda paket halde insanların hizmetine başkalarının kullanabileceği hale getiriyorsun. Bunun bir delili var, bunun bir metodolojisi var, bu bir o noktaya gelişinin bir süreci serüveni var. Bu şekildeki şeyleri yapıp topluma sunmak.
İnşallah hocam, Allah muvaffakiyetler versin. Biz tekrar hatırlatalım, mutlu anılarını nereye yazabileceklerine dair kendilerine yapılan iyi davranışları, hatırladıkları, unutamadıkları medaimyanikkliniki.com adresine girdiklerinde oraya, ilgili yere yazabilirler.
Dinleyicilerimizden doğrusu istirham ediyorum. Çünkü iyiliğin yayılması için bu hikayeleri ihtiyacımız,
evet,
var.
Sloganımız iyi olan yayılsın da,
evet,
değil mi hocam?
İyi olan yayılsın, iyi olan yayılsın. Kendileri için çok uzun yazımlar istemiyoruz, beklemiyoruz zaten. Hani 3-5 satır olabilecek. O başkasının ona yaptığı iyiliği anlatabileceği, kendilerinin 5-10 dakikasından fazlasını almayacak. Hem kendilerinin yazmasını hem de başkalarının yazmasına teşvik etmesini. Çünkü buradan anlamlı sonuçlar çıkabilmesi için en az 1000'in üzerinde öyküye ihtiyacımız var. Çünkü az sayıdaki öyküyle sınıflama yapamayız.
Evet.
Bir bilim diliyle bir yeterince sınıflama yapabilmemiz için 1000'in üzerinde öyküye ihtiyacımız var. Yani şu anda kampanyanın başlaması daha erken, birkaç günlük bir iş. Şu anda 60 civarında falan öykü birikmiş durumda. Ama hedefimiz 1000'in üzerinde öykü biriktirmek. İnşallah. Ne kadar fazla yaparsak oradan ortaya çıkaracağımız sınıflamamız daha şey olacak. Daha doğru olacak.
Evet, daha güçlü bir sınıflandırma olur. Ben dinleyicilerimizin de buna katkı sunacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Evet hocam, yeni projemizden bahsettik, yeni fikirlerden bahsettik çocuklar üzerine. İsterseniz şeye devam edelim biraz. Aradan önce kaldığımız yerden Mutlu Evlilik Atölyesi'nin eş ilişkileri kısmından birazcık devam edelim. Sonra zaten kısa bir aramız olacak. Şöyle belki geçen programın böyle bir özetini de yaparak, çünkü onunla bağlantılı bir konu. Bugün biraz eş ilişkilerinde talep uzaklaşma paterni gibi birkaç paternden bahsedeceğiz. Onun öncesinde eş ilişkisinde bu iletişim neden önemlidir diye böyle bir giriş yapalım. Ondan sonra aradan sonra devam edelim kendi meselemize.
Şimdi eş terapilerinde bize gelen çiftlerde her zaman çalıştığımız şeylerden bir tanesi iletişim meselesi. Aslında iletişim meselesinin özü şu: hepimizin bir derdi oluyor, bir sorunu oluyor, bir bakış açısı oluyor, bir uyuşmazlığı oluyor. Bunu karşımızdaki kişiye iletmek, onun derdini, onun bakış açısını, onun meselesini ise anlamak. Derdimizi iletmek, karşıdakinin mesajını, ne demek istediğini, onun pozisyonunu, bakış açısını anlamak. Şimdi çok basit gibi görünüyor. Ne var ki hocam bunda? Derdini anlatıyorsun. Karşıdakinin bakış açısının derdini anlıyorsun. En basit insan hali. Anlatıyorsun, anlıyorsun. Fakat bu mesele hiç öyle olmuyor. Eş ilişkilerinde duygular içe karıştığı için, bir yoğun duygu atmosferi içerisinde kişinin kendisinin derdini doğru dürüst anlatması, karşıdaki eşinin bakış açısının ne olduğunu anlaması hiç mi hiç kolay bir iş değil. Kendi halinde çoğunlukla, en azından negatif paternlerde, tarzlarda olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü eşler kendi derdini bir o kadar haklılığa yoğunlaşıyorlar ki, yani kim doğru kim yanlış, kim haklı kim haksız, ve her nefis kendi lehine olup bitenleri değerlendirme eğiliminde olduğu için, bu bir yapısal şey, olup biteni kendi haklılığını gösterecek şekilde organize ederek bunu da karşıdakine kabul ettirmeye çalıştığı için, anlatırken derdini, kendi bakış açısını bir kere ben haklıyım gör şeklinde, güçlü bir şekilde vermeye kalktığı için karşı taraftan bir kere direkt savunma başlıyor. Veya iki, bu derdini anlatırken karşı taraftakine bir sürü laf attığı için, çaktığı için, eleştirdiği için, izzet nefsine dokunacak şekilde söz veya hareket veya mimik gönderdiği için karşı taraf bir boksör gibi bunu savuşturmaya ve kendisi çakmaya, eleştirmeye, mimik göndermeye, altta kalmamaya çalıştığı için bu da olmuyor. Yani öyle bir şekilde yapacaksınız ki derdinizi böyle bir savaşı kazanmaya çalışır tarzda değil. Kendi bakış açınızı karşıdakini savunmaya itmeden, aşağılamadan, ona negatif duygular göndermeden sadece derdinizi anlatacak bir şekilde yapmanız lazım. Bu arada karşıdaki kişi, ya eşim ne demeye çalışıyor, derdi ne, onun bakış açısı ne, haklı haksız meselesinin ötesine çıkayım da onun derdi ne, ne demeye çalışıyor şeklinde sakince bir dinleyip anlamaya çalışmak. Ve belki de bunun noktasında hani bazı meselelerde de anlaşamayacaklarını kabul etmek.
Yani uzlaşmamak üzerine uzlaşmak lazım bazen.
Yani en azından araştırmalar da onu gösteriyor ki 3'te 2 mesele evlilikleri boyunca tekrar tekrar tartışacakları mesele haline geliyor. Ama en azından karşınızdakinin size yönelik bir şey olmadığını, saçma bir pozisyonu olmadığını, kendince bir kıymetli tarafı bir şey olduğunu anlamış olmak, bir şekilde iki tarafı birden düşünmek onu daha makul bir hale getiriyor. Öfkeyi, yoğun duyguları azaltıyor. Uçlarda tepki yerine daha makul bir noktaya geliyor. Daha çözüm odaklı olmaya başlıyorlar. Çözemeseler bile onu en azından yönetebilir, sınırlayabilir hale geliyorlar.
Evet hocam.
Çözülebilir problemse zaten hani çözmeyi tavsiye ediyoruz. Ama birçok problem, diyelim ki yani işte kayınvalide ile gelinin yıldızları barışmıyor ise, yani insan duygularında çok yerleşik duyguları kökten değiştirebilmek pek kolay değildir, ama hani yönetmeyi, daha saygılı davranmayı, ilişkilerde yeni bir düzen kurmayı başarmak mümkündür. O zaman hedefleri buraya taşımak gerekiyor.
Evet hocam, o zaman şu 3 şey söylediniz. 3 temel mesele. 1, 2 farklı bakış açısının meşruiyetini kabullenmek, kabul et. 2 farklı bakış açısı var burada. Eşini savunma ve saldırıya itmeyecek şekilde derdini anlat. ve eşin ne demeye çalıştığını anlayacak şekilde dinle.
Evet.
Hem sen kendini doğru anlat hem de iyi dinle.
Evet.
Ne demek istediğini. Bu konuyla ilgili aslında biz bir önceki programda daha geniş geniş konuşmuştuk. Arzu eden dinleyicilerimiz erkamradyo.com adresinden arşiv bölümünden geçmiş programlara da ulaşabilirler. Orada bu meseleyi daha derin konuştuk. Bununla bağlantılı olarak şimdi iletişim önemli bir mesele dedik. Eş ilişkilerinde talep ve uzaklaşma paterni desem hocam ne demek? Daha doğrusu buna başlamadan önce eş ilişkilerinde sıkça gördüğümüz ve yıllar boyu tekrar eden bazı döngüler var. Şimdi buna patern diyoruz ama Türkçesi belki işte örüntü, döngü bir şekilde yani bunu da açıklayarak. Evet.
Tekrar olan şey.
Şeyler neler?
Evet. Şimdi bu hemen hemen bütün terapi yaklaşımlarında veya evlilik güçlendirme eğitimlerinde bir kullanılan, bizim de yaptığımız, katıldığımız bir mesele. Talep etme, uzaklaşma örüntüsü. Şu demek, eşler bir mesele üzerine uzlaşmazlarsa, bunun üzerine kavga ediyorlar ise tekrar tekrar, bu uzlaşmama, bu tartışma halleri bir dönem sonra şöyle bir hal oluşturuyor. Bir sorun var, eşlerden biri ısrarla bu sorunu hemen konuşmak için ısrar ediyor, eşinin üzerine gidiyor. Hemen şimdi konuşacağız, bu işi sonlandıracağız, sonuca götüreceğiz diye ısrar ediyor. Diğer eş artık cevap vermeyen, uzaklaşan, içine çekilen ama bu çekildiğinde de içinde fırtınalar kopacak şekilde çekilen. Hani Allah kahretsin, bütün bunlar niye başıma geldi? Ne olacak bu işin sonu? Gibi böyle içinde fırtınalar kopacak şekilde bir iç dünyasına çekilen bir hale geliyor. Bir tanesinin yine ikisinde de fırtına var. Bir tanesinin fırtınası üzerine giderek şimdi hemen burada konuşacağız, halledeceğiz, bunu halledilmemesine dayanamıyorum. Sen benden kaçıyorsun, konuşmuyorsun, sorunları çözmüyorsun, uzaklaşıyorsun tarzındaki bir duyguyla üzerine giden. Diğeri de bunları konuşmakla bir yere gelmiyor. Bu kaçıncı kavgamız, kavgaların sonu yok, her şey daha kötü oluyor. Allah kahretsin bu işler düzelmeyecek diye içine kapanıp içinden konuşan ama işine karşı konuşmayan bir hale dönüşüyor. Buna talep eden, uzaklaşan paterni veya örüntüsü diyoruz. Bütün aşağı yukarı araştırmalar bu talep edenin %80 oranında kadın, kaçanın ise %80 oranında erkek olduğunu söylüyor. Ama 1/5 erkek, %20 konuşmak için ısrar eden, %20 oranında da kaçan kadın şeyi tersi mümkün.
Mümkün.
Mümkün. Ama cinsiyet dağılımında bir fark olduğu açık bu mesele. Hatta bazı kitaplar, popüler kitaplar vardır. Mesela erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten düşeyi, nosyonu bunu ifade eder. İşte Mars'lar, Venüs'ler, kadınlar, kadın doğası daha meseleyi çözmeye yönelik, üzerine gitmeye yönelik, hemen konuşmaya yönelik bir eğilimdeyken erkekler daha içe kapanma eğilimdedir. Ama bunun tersinin de klinik gözlemde öyle, araştırma verileri de böyle, böyle olduğu kanaatindeyiz. Şimdi biz bunu durdurmak istiyoruz. Bu talep etme, uzaklaşma paterni işlevsiz bir patern. Şimdi niye işlevsiz? Bir kere niye böyle bir şey oluyor? Bunu değişik şekilde izah edebiliriz. Yani bir tanesi bu erkek kadın doğasıyla ilgili bir mesele üzerine izah edilebilir. Ama aslında duygu odaklı eş terapilerinde Susan Johnson'ın ortaya koyduğu şeylerden biri, yani bunu izah etme şekli, aslında bir bağlanma problemi var. Duygusal açıdan eşinin kendisine ulaşamadığını, ciddiye almadığını, dinlemediğini, ona ulaşamadığını hisseden biri ajite oluyor, gergin oluyor, kızgın oluyor. Bunu elde edebilmek için alamadığını diyor, sevgiyi, ilgiyi alamadığını düşündüğünde daha fazla üzerine gidiyor.
Hmm.
O yüzden bunun altında aslında bir bağlanma problemi var. Kişi sevdiğinden, sevildiğinden, eşinin onu onunla birlikte olduğundan emin olsa daha bekleyebiliyor diyor. Ben bu işin biraz da mizaç farklılığı olabileceğini de düşünüyorum. Yani kişilerin bazen bu paterne yakalan, her çift bu paterne yakalanmıyor. Bu patern kadın erkek farkı olan, şimdi herkeste olmuyor bütün evliliklerde. Olanlar içerisinde kadın ağırlıklı kovalayan, erkek kaçan şeklinde oluyor. Bu biraz şununla da ilgili olabilir. Bazı insanlar bu tür durumlarda daha az konuşup daha içe kapanan sorunlarda, yani sadece eşiyle değil başka kişiler de buna benzer durumlarda uzaklaşmaya veya sadece eşiyle değil böyle durumlarda duramayan, bekleyemeyen, hemen çözülmesi için üzerine giden bir mizaç özelliğine sahip olabiliyorlar. Sadece eşle değil, kardeşleriyle de, evet, ki iş yerinde de gösterebiliyorlar bu özelliği. O yüzden bu biraz mizaç özelliği de olduğu söylenebilir. Ama her şartta nasıl izah edilirse etsin, bu işlevsiz bir patern, işlevsiz bir tarz. Niye? Çünkü o hale girdiklerinde bir çift konuşma imkanları kalmış olmuyor. İkisinin de bedenleri freni patlamış bir arabaya dönmüş oluyor. Bizim sempatik sistem dediğimiz aşırı uyarılma hali olmuş oluyor. Kalpleri hızlanıyor, nefesleri hızlanıyor. Vücutta bir kaslarda gerilim oluyor. Zihin sadece kavgaya, mücadeleye odaklanıyor. Ona böyle bir onun dışındaki bir mesele. Çünkü orası ya savaş ya kaç ya don tepkisinin olduğu bir hal. İkisinde de bu özel beden fizyolojisi, beden hali ve zihinsel bir hal oluşuyor. Bu hal bir müzakere yapabilecek, bir sorun çözebilme imkanının olmadığı bir hal. O yüzden bizim ilk yaptığımız şey, eğer çiftlerde tarama yapıyoruz, böyle bir tarz var ise bunu nasıl durduracaklarını, meselelerini konuşmaklarını destekliyoruz. Ama bu hale geldiklerinde desteklemiyoruz. İki tane öğütümüz var. Dünya da bunu yapıyor. Paraleliz dünyaya bu anlamda. Evet. Kovalayana diyoruz ki ya kovalama, bekle. Çünkü şu halde kovalaman, talep etmen, üzerine gitmiş olman, istediğin şeyi almanın imkanının olmadığı bir hal. O yüzden biraz beklemen gerekiyor. Bunu durdurmamız gerekiyor. Sen üzerinden tekrar tekrar üzerine gitmek, konuşmak ısrar ediyorsan farkına vardığında dur. Uzaklaşana da diyoruz ki anlaştık, anladık, biraz iç dünyana çekilmeye ihtiyacım var. Tamam, sana bu şansı verelim. Başka olmuyor. Ama bir an önce çık.
Mümkün olduğunca çabuk çıkmaya çalış.
Orada uzun süre kalma. Kovalayana diyoruz ki bak, bunu bırakırsan daha kolay çıkar. Tamam. Böylece o paterni kırıp, işte diyelim ki böyle bir durumdan sonra mola almak, böyle bir durumda mola tekniğini uygulayıp işte bir saat sonra normal meselelerde konuşmaya başlamak. Daha sonra da bu tartıştıkları meseleyi o biri dinleyip biri aktif olarak derdini anlattığı tarzda yeniden konuşmalarını sağlamak.
Evet hocam, bu arada işte mola tekniği dediniz, dinleyici konuşmacı tekniği dediniz. Biz programlar boyunca bunların üzerinden geçtik, sık sık da bahsediyoruz aslında. Yine belki dinleyenler, tekrar etmekte fayda var, erkamradyo.com arşivinden geçmiş programlara ulaşabilirler. Orada yine bunlardan bolca bahsettik. Mola, evet, tekniği ne demek, konuşmacı dinleyici.
Feyzullah, istersen mola tekniği çok hızlı anlatayım.
Yine
çünkü
bu
bir hocam, bence şey, hani yemekten önce elini yıkamak gibi herkesin ya, bilmesi, evet, gereken hocam. Kırmızı ışık, herkesin durumu, çocuklara öğretiyoruz ya kırmızı ışık. Bu düzeyde aslında bilinmesi gereken bir beceri. Yani bizim derdimiz bir takım becerilerin toplumsal düzeyde yayılmasını sağlamak. Mola tekniği basitçe şu: İki tarafın da ister kavga, ister bir tarafın böyle talep ediyor, diğeri uzaklaşıyor. O savaş kaç tepkisine geldiği halde bedenimiz uyarılmış, artık buradan bir iletişim imkanı kalmamışsa, hakemlerin hani mola şeyin antrenörlere mola istiyoruz dedikleri bir benzer hareket, neyse o, bir harekette anlaşmaları, o anda durmaları, belirli bir zaman için iki kişinin kendi dünyasına çekilmesi, birinin ayrı odalar veya anlaştıklarına göre, nasıl anlaşmışlarsa, anlaşmadan olmuyor, birinin çıkıp diyelim bir yürüyüp gelmiş olması, bu arada kendini sakinleştirmeye çalışması, dışarıdayken, diğer odadayken, dönünce nasıl çakacak diye, evet, mücadele şey değil, bedenini ve zihnini sakinleştirmesi, sonra döndüklerinde normal, rutin, nötr meseleler konuşmaları, ertesi gün ise çay kahve içerken o tartıştıkları meseleyi yeniden konuşmaları şeklinde özetleyeceğimiz bir şey. Özeti şu: kardeşim, savaşmaya açık hale gelmişsen zihnen ve bedenen, bu halde bunu yaparsan yakın ilişkilerinde bu bir kırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor.
Evet. Evet hocam, bu talep etme, uzaklaşma paterni ya da döngüsü ya da örüntüsü dediğimiz şeyden farklı bir başka şey de, Güç mücadelesi. Bazı eşler işte senin dediğin olacak, benim dediğim olacak üzerinden, ailenin reisi kim belki öyle tarif edebiliriz, düşüncesi üzerinden kavga edip duruyorlar. Bunu da fark ettiğimiz zaman bir şekilde bir müdahale etmemiz gerekiyor. Önce bunu tanımlayalım, sonra da burada ne öneriyoruz?
Şimdi ilişkilerde, eş ilişkilerinde aslında bir güç mücadelesi de beraberinde vardır. Eş ilişkileri enteresan ilişkilerdir. Hani bir yandan bir sevgi, saygı, dayanışma ilişkisidir. Ama bir yandan da böyle bir realist taraf vardır. Güç mücadelesi de alttan altta vardır. Çünkü çıkarların çatıştığı veya bakış açılarının çatıştığı şeyde hangisinin hakim olacağı ile ilgili bir tartışma var. Oluyor. Şimdi bazen bu o kadar da oluyor ki eşler birbirleriyle sanki sürekli güreş yapan, biri diğerini yenmeye çalışan bir mesele oluyor. Normalde birçok eş bunu çözüyor. Aralarındaki bir dengeyle, uzlaşmayla bu işi çözüyor. Ama bazı evliliklerde bir mücadele. Bunu şöyle düşünelim. Hani bir güç dağılımının 100 puanı olduğunu düşünelim. İhtimaller nedir? Hani 91'inde 11'inde, 81'inde 21'inde, 30'a işte 70'e 30, 60'a 40, 50'ye 50 gibi olasılıkların hepsi mümkün. 50'ye 50 evdeki güç dağılımı eşit. 90'a 10 bir lehine, kadın veya erkek. Kimin dediği oluyor. Bu 90'a 10'sa 90 diyen kişinin, hatta bazen 100'e 0 falan da olabilir. Artık bu zulüm ilişkisi.
Evet.
Çünkü eş ilişkisi bir böyle gücün bir nevi paylaşıldığı. Çünkü güçten kastımız ne? Güç şu. Herhangi bir mesele olduğunda kimin dediği olacak meselesi.
Evet.
Şimdi burada bir tarafın bütün gücü, karar verme mekanizmasını elinde tutup diğerine baskı yaptığı zaman o evlilikteki diğer taraf sürekli baskılanmış, kendisinin bir hiç olduğunu, bu etkinliğinin olmadığını düşünür hale geliyor. Bir adaletsizlik, sömürü, ezilmişlik algısı yaşıyor. Bu evliliğe acayip zarar veren bir şey. Bir evliliğin içinde ne olursa olsun adalet duygusu, kendisinin adam yerine konulduğunu, bu evde karar alma süreçlerinde kendisinin etkisinin olduğunu kişilerin bilmesi gerekiyor. O yüzden böyle %90'a 10, 80'e 20, 70'e 30 gibi şeylerin kabul edilemeyeceğini, güç dağılımının hani illa böyle %50-%50 düzeyindeki mekanik bir şey de değil ama makul kabul edilebilir %60-40 düzeyindeki bir dağılımda olduğunu, bunun da meseleden meseleye değişeceğini, o yüzden hani bu şu cinsiyete ait 60 olsun 40 öyle bir meseleden bahsetmiyorum. Aslında mesele bazlı, yani bu şu demektir. Benim dediğim olacak, bu işler şöyle olacak, sen benim dediğimi dinleyeceksin tarz yerine o meseleyi müzakereyle bir uzlaşma arasında bir şeyle, hani karar beraber alarak sonuçta çatışan şeylerle ama bir tarafın dediğine daha ağırlıklı olabilir veya iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm bulunur. Önemli olan burada bu işin bir karar alma sürecinin işletilmesi, bir müzakere sürecinin işletilmesi, bir istişare yapılmış olması, ikna etmeye dayalı bir mantığın olması. Burada da bir her zaman bir tarafın dediğini değil de bu meselede hanımın dediği, bu meselede erkeğin dediği bir denge olmuş olması. İşte oralara artık karışmıyoruz. Yani oralarda biz illa böyle mutlak mekanik eşitlikçi bir yaklaşımdan ziyade mesele bazlı olmanın daha gerçek hayat içinde aslında mümkün olduğu kanaatindeyiz. Ama aralarındaki böyle bariz güç dağılımının farklı olmasının bir problem olduğu kanaatindeyiz. Çünkü sanki işler yürüyormuş gibi görünebilir ama duygusal zedelenmelere yol açıyor. Diyelim ki kendini çok güçlü ve iktidarlı olduğunu düşünen bir erkek eğer bunu eşine zorla, güçle yapıyor ise, kadın buna uymuş gibi görünüyorsa alttan öfke birikiyor.
Evet.
Veya kendine olan güveni kayboluyor. Gönüllü olarak uzlaşmadıkları her şey, zorla olan, mecburiyetten olan şey, yakın insan ilişkilerinde eninde sonunda probleme döner.
Evet, küçük küçük böyle yaralar, zedelenmelere yol açabiliyor. Bunun sebepleri ne olabilir diye düşündüğümüzde, tabii mizaç yine ön planda. İki tane güçlü böyle dedik ya da karakterin bir araya gelmesinden olabilir ya da öğrenme. Yani hepimiz aslında ailelerimizden gördüğümüzü getiriyoruz evliliklere. Özellikle mesela bizden bir önceki, iki önceki nesilde bu belki roller daha netti. Yani bu güç dengesi belki görünürde erkeğin lehine daha fazlaydı. Karar alma mekanizmalarında görünürde diyorum. Çünkü biz kendimizi ataerkil aile desek bile aslında hayli anaerkil bir yapımız var. Kadınlarımızın, annelerimizin genelde ne yapar ederler? Kendi istediklerini yaptırabilme güçleri de var. İşin esprisi bir yana. Sonuçta biz kendimizden önceki nesillere bakıp, kendi anne babamızın arasındaki iletişime, rollere bakıp evliliklerimize getiriyoruz. Oradaki beklenme sıkça duyduğum için de hocam dile getiriyorum. İşte mutlaka sorarız kendi ailelerinin modellerine bakıyoruz. Çok daha klasik eski yapıya uygun bir ama yeni evlilikler diye bir değişim süreci de kaçınılmaz bir şey. Bunu görüyoruz. Ama birebir kopyalamaya çalıştıklarında oradan da bazen patlayabiliyor.
Şimdi herhangi bir karar alma biçimimizde bir ailemizde gördüklerimiz, alışkanlıklarımız, iki mizaç özelliklerimiz, şu modern dünyadan aldığımız zihinsel kodlarla
mesajlar değil mi hocam?
Şu anda diyelim ki kadın erkek ilişkilerinin, karı koca ilişkilerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili çoklu sayıda zihinsel mesaj kod alıyoruz. Bir yandan da kendi ailemizden gördüğümüz şeyler var. Bir yandan da mizaç özelliklerimiz var. Bunların karmaşasıyla aslında her bir kişi bir davranış biçimi sergiliyor. Şimdi ama her yerde açıkça şunu söylemek lazım. Biraz erkekler daha baskın olma eğiliminde oluyor. Bunun hani yine yüzdeli versek de kadınların baskın olduğu bir hal olsa bile. Çünkü Batı literatüründe de mesela diyelim ikimiz de biliyoruz Gottman'ın evliliği güçlendirme eğitimlerinde eşinin etkisine açık ol meselesi temel öğretmeye çalıştığı meselelerden bir tanesi. Sadece bizde değil bak yani Amerika'da yapıyor bunu. Amerika'da erkeklere eşinin etkisine açık ol şeklinde bir eğitim vermeye çalışıyor. Bu demek ki sadece bizim problemimiz değil, Amerika'da da problem. Hani buradan kadın erkek rollerinin silikleştirilmesini, erkeğin kavram rolünün ortadan kaldırılması gibi bir şeyi hedeflemiyoruz. Ama diyelim ki karar alma süreçlerinin biri tarafından alındığı veya diğerin eşini hani kadın sözü tersinden söyleyelim. Bu ne demek o zaman? İşte kadın sözü dinlenmez. Kadın sözü dinleyen işte şöyle olur. Türünden böyle hani bir erkeksi erkekçilik oynamak doğru bir mesele değil. Yani o yürüyebilir bir mesele değil. Gerçekçi bir mesele değil. Yani çünkü eşiniz birçok meselede diyelim ki özellikle evin içindeki meselelerde daha gözlemci olabiliyor. Çocuklarla ilgili meselede daha gerçekçi olabiliyor. Yani bazı yetenekleri bir meselede daha iyi olabiliyor mesela. Daha bilgi olabiliyor. Yani cinsiyet şeyler arasında baktığımızda bu olumlu ifade şeylerin bir kısmı bazen erkekte bazen kadında bazen değişik oranlarda bir alanda o güçlü bir alanda diğeri güçlü değil. Aslında bir evlilik bir ekip meselesi.
Evet ya bizde bir espri yapılır ya hocam. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi yani böyle bir iç işlerinde yani artık aslında öyle bir şey var bizde de. Yani öyle bir ayrım var. Bu anlamda kadının etkisi kabul ediliyor. Belki çok dillendirilmiyor aslında. Bu arada Gottman'ın tavsiye ettiği şeylerden biri şu diye hatırlıyorum. Mesela bu eşin etkisini kabul etme meselesinde eşin bir şey ortaya attı, bir fikir ortaya attı ya da bir mesele hakkında görüşünü beyan etti. Ya evet ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Doğru haklısın galiba hanım gibi böyle şeyler söylemek, ifadeler kullanmak, onu kabul etmek. Bak ben hiç buradan bakmamıştım. Ben bunu hiç düşünmemiştim demesi. Aslında ben senin etkini kabul ediyorum demenin bir göstergesi. Yani bir küçük şeyler bile olabilir. Bunu önemsiyordu. Biz de bunu tavsiye edebiliriz. Yani beylere özellikle kullanmaları yönde ya da hanımlara takdir etmeleri, bunu ifade etmeleri güzel olabilir, iyi olabilir.
Yani aslında bir ailede karar alma süreci oluşursa, yani bir nevi diyelim ki bir ekip şeyi. Çünkü çocuklar da karar alma süreçlerine katılması gerekiyor. Daha demokratik bir aile modelinden bahsetmek, istişarenin kültür olduğu bir aile modelinden bahsetmek
fikir
gerekiyor.
Fikir almak çocuklarla fikir, çok ne kadar iyi geliyor tabii, çocuklara.
Aile diyelim ki nereye taşınacak, nerede yaşayacak? Yani bu çocukları da ilgilendiren mesele, babayı da ilgilendiren, anneyi de ilgilendiren mesele. Çünkü bunları zoraki birinin diğerlerinin peşine takıp olduğu zaman problem oluyor. Enteresan mesela bak şeyde çıkacak. Nedeni çocuğu adam yerine koymayıp nedenini anlatmaksızın bir davranışa zorlamak bizim kitapta Kırmızı Kartlık Hareketleri içinde yer alacak.
Evet.
Enteresan şekilde yani bunu öyküleri sınıflayınca görmeye başladık. Mesela çocuklar şunu söylüyor. Bu şeyi bana şunu yaptılar ama niye böyle olduğunu bana kimse söylemedi diyor. Yani çocukların da içine katıldığı ailede bir istişare süreci. Hani bizim kültürümüzde var değil mi? Yönetim mekanizmalarında istişare kültürü. Bunun aile içinde neden olmasın?
Yani çocuk bir sabah kalktığında taşınma hazırlıklarına başlanmış ve haberi yok hiçbir şeyden.
Halbuki çocuğun dünyası ne kadar etkileyecek bir mesele? Okulu değişecek, arkadaşları değişecek, yalnız mı kalacak? Yani bu süreç içerisinde büyük bir psikoloji bekliyor çocuğu.
Evet. Evet.
Bu süreç içerisinde mutlaka haberdar olması, bilgilenmesi, sürece katılması, fikir söylenmesi, herhangi bir şeyi yaparken de karar alma gerekçesinin olması. Yani diyelim ki sonuçta bir kişi karar alsa bile yani sonuçta fikirleri şey söyledik. Birinin dediği olsa bile sözünün dinlenmiş olduğunu,
evet.
Dikkate alındığını, eşinin bu kararı alma sürecinde diğerinin bakış açısının ne olduğunu, rasyonel temellerinin en azından anlaşılmış oluyor. Birinin dilediğini, istediğini zorla, güçle, dediğim dedik şekilde diğerine dayatma şeklinde olmaması meselesi önemli bir mesele.
Evet hocam.
Bir de cidden insanların yetenekleri farklı oluyor artık. Kadınların da eğitimde eşit derece olduğu, kadınsı bir takım özelliklerin daha bilgi olmaya da yatkın olduğu bir mesele de artık kadın erkek ayrımının bu nedenle yapmanın iyi fikir olmadığını söylemek lazım. Hani Hazreti Peygamber şeye dönüyor ya, Mekke'ye gitmek için yola çıkıyorlar. İşte Mekkelilerle olan anlaşmada o yıl gidemeyecekler.
Evet.
Eşi diyor ki hani asabına geri döneceğiz diyor. Hani şey kimse evet demiyor. Eşi diyor ki sen yap diyor. Arkandan geleceklerdir.
Evet.
Değil mi? Fikir ondan geliyor. Hazreti Peygamber eşinin dediği şeyi uyguluyor. Ve gerçekten ashab Hazreti Peygamber'in sözde tereddüt ettiği şeyi eylemini gördükten sonra adım adım ona uyuyor.
Evet. Güzel bir örnek oldu. Güzel bir örnek oldu. Gerçekten. Evet hocam, bugün eş ilişkilerinde yıkıcı sayılabilecek bazı döngülerden ve nasıl kırılabileceğinden bu döngülerin bahsettik. Ama programın başında da yeni projemizden, yeni çalışmanızdan bahsetmiştik. Çocuk yetiştirmede kırmızı kartlık hareketler ve buna bağlı olarak aslında iyi gelen hareketler. Bu doğrultuda bir duyurumuz olmuştu. İzin verirseniz hocam tekrar bundan hemen küçük çok kısa bahsedip birkaç saniyede sonra duyurumuzu tekrarlayalım. Olur mu hocam, dinleyicilerimize ne söyleyeceğiz bu
konuda? Evet, yapmaya çalıştığımız şey şu. Çocuklara kötü gelen, onların zihinlerini bölen, travmatik dediğimiz yaşantılar sıkça gündeme geliyor. Ama bunu dengelemek için, resmin bütününü görmek için çocuklara iyi geldiğini bildiğimiz davranışları da listelememiz lazım ki bunların olmasını da teşvik edelim. O yüzden negatifleri daha şu anda bir çalışma ile ortaya koyabiliyoruz. Çok da veri, daha fazla veri var. Ama çocuklukta size başkaları tarafından yapılan iyiliklerin bize yazarlarsa eğer, biz bunları diyelim ki binlerce öykü birikirse, biz bu öyküleri sınıflayarak, o davranışları listeleyerek hangileri bizde anı bırakacak şekilde? Çünkü bakın herhangi bir olay önemli değilse bizde pozitif veya negatif anı bırakmıyor. Duygusal bir meselenin gelecekte de uzun yıllar sonra hatırlanabilmesi için kişinin zihninde bir duygusal karşılık olması lazım. İster negatif ister pozitif anı.
Evet.
Sıradan şeyleri hatırlamayız biz. Ya zihnimizi bölmüştür, travmatik gelmiştir, acı bir olaydır bölmese de o bizim zihnimizde hala acı bir şekilde durur orada. Çünkü duygusal yükü ağırdır. Veya güzel bir harekettir, bize iyi gelmiştir, duygusal bir pozitif karşılığı olmuştur. Bugün hala aklımıza gelir. İşte biz bugün aklımıza gelen o pozitif şeyleri dinleyicilerimizden medaimyanikliniği.com'daki web sayfamızdaki bir ayrılmış bölümde o hikayeleri bize yazmalarını istiyoruz.
Evet, herhangi bir zaten isim belirtmiyorlar. Kişi kimlikleri de belli olmuyor, çaya çıkmıyor. Evet.
Sadece o hikayeleri
almış
olacağız. Ama web sayfasında da hikaye yayınlanmış olacak. O yüzden de dinleyicilerimizden kendi kimlik bilgilerini vermemelerini rica ediyoruz. Zaten oradaki bir şeyde bir kimlik bilgisi
istemiyor.
Sadece bir hikaye olmuş olacak. Bir kısa, çok uzun da bir hikaye gerekmiyor. Temayı anlatan hikaye.
Evet. Mottomuz, sloganımız iyi olan yayılsın.
Evet.
Düsturuyla. Evet hocam, ne dolu dolu bir program oldu. Veda etme zamanı. Kıymetli dinleyenler, bir Mutlu Evlilik Atölyesi programına daha sonuna geldik. Mikrofonlarımız başında ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve psikiyatrist Profesör Doktor Medayim Yanık'la bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.